Sevgili arkadaşlar, Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Erdo Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta birbirinden önemli çok fazla sayıda gelişme vardı ama biraz ilginç, biraz trajikomik olduğu için bu haberle başlamak istedim. Haberimiz şu. Şimdi teknik olarak her sene yeni bir iPhone modeli çıkıyor ve imkanlar dahilinde merak eden, bütçesiyle veren kullanıcılar yeni iPhone'lara geçebiliyor. Malezya'dan bir arkadaşımız var. O da yeni bir iPhone'a geçiyor. Üstelik her sene aksatmadan 2013'ten bu yana yeni bir iPhone'a geçiyor ama onun geçiş yöntemi biraz daha farklı Mesut. Her sene yeni iPhone çıkmadan önce elindeki Apple ürünlerini, bu iPhone olabilir, hatta iPad ve MacBook olduğu da söyleniyor, gidiyor bir internet sitesine güzelce satıyor. Ondan sonra polise gidiyor, diyor ki beni motosikletli iki kişi gasp etti. Telefonumu çaldılar, notebook da gitti diyor. Daha sonra sigortaya başvuruyor polise verdiği dilekçeyle. Her sene sigortana yeni bir iPhone veriyor.
Yani bu herhalde artık Malezya'da artık standart bir şey olsa gerek ki gasp. Adam hemen inanıp.
Yani şimdi veriyorlar. Haberin şeyine baktım.
Sigorta şirketi de nasıl bir sigorta şirketi?
Zaten şimdi haberin orijinal kaynağında yorumlara falan baktım. Genel yorumlar şu şekilde: hangi sigorta şirketi? Bize de bilgi verin.
Ya çünkü orada şöyle bir durum var. Türkiye'de aynısını yap, sigorta şirketine doğru söylediğini kanıtlamak için. Yani %100 doğru ol, 80 takla atman gerekiyor.
Aynen, aynen.
Kaldı ki böyle bir durumda yani.
Yani başına bu iş gerçekten gelse derdini anlatmak için uğraşırsın ama bu arkadaş. İşin ilginç tarafı da bunu tespit eden yine polisler oluyor. Çünkü bir bakıyorlar artık geriye dönük olarak son 5 yılda her sene benzer bir iddiayla bu arkadaş iPhone lansmanı yakın tarihlerde gelmiş. Bir karakola uğramış.
Helal olsun polislere de ya.
Böyle bir durum söz konusu. Adam en nihayetinde yakalanmış, artık davalık olacak. Sonrasında akıbeti ne olur bilmiyoruz ama gerçekten kendi içerisinde trajikomik bir haber.
Evet.
Hani zaman zaman kin kaynaklı bazı haberler görüyorduk. Yeni iPhone almak için işte böbreğini satan gibi. Ki artık bu biraz şakalaşma söylemi oldu ama Çin'de böyle gerçek vakalar var da var. Hani kendi organlarını satarak yeni bir teknolojik ürün, özellikle iPhone almak isteyenler. Ama şimdi bir de bunun farklı boyuttan sigorta şirketini dolandırarak yapanlarını da görmüş olduk. Bu da literatüre böylece geçmiş oldu. Sıradaki haberimiz Huawei cephesinden. Şimdi Huawei üzerinde bir baskı var. Çinli şirketler üzerinde bir baskı var. Bunun temelinde de Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları gösteriliyor ama öncesinde ZTE, daha öncesinde de zaten Huawei'in ve Çinli şirketlerin casusluk yaptığından dolayı epeydir zaten Amerika pazarında bu firmaların telefonlarını ZTE bir miktar operatör üzerinden satıyordu ama Huawei özellikle amiral gemisi seviyesinde bu cihazları ülkeye sokamıyorlardı. Bu tartışmalar devam ederken Mesut, yeni bir gelişme yaşandı. Huawei'in CFO'su, ki Çinli ismini söyleyeyim, yani finanstan sorumlu başkan yardımcısı diyebiliriz biz buna, Meng Wanzhou, Kanada'da Amerikan hükümetinin isteğiyle yakalanıyor ve Amerika'ya teslim edilmesi istiyor aynı zamanda. Şöyle bir durum söz konusu. Finanstan sorumlu olan bu hanımefendi aynı zamanda Huawei'in kurucusunun kızı.
Evet. Yakalanma isteğinin ana temel sebebi de İran'a yaptırımların Huawei tarafından delinmesi arkadaşlar. Yani ticaret savaşı falan var diyoruz ama sonuçta bir bahane uydurmak lazım. Ticaret savaşı var diye bir insanı tutuklayamazsınız. Amerika diyor ki İran'a ambargom var. Sen bunu deldin yasa dışı yollardan ve bunun cezasını çekeceksin diyor. Bu vatandaşlar da zaten suç işlediklerinin farkında olsalar, Amerika'nın onların peşinde olduğunu farkında olsalar Kanada'ya falan uçmazlar, gitmezler. Oradayken bir gözaltı durumu var. Ne olacak merakla bekliyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Amerika kendini Çin ürünlerine karşı korumaya almış durumda. Ekstra vergiler getiriyor. Özellikle Çin'de üreten Amerikan şirketlerine bile
birazdan
Amerikan yönteminin şu
iPhone'a
anda tabii bir baskısı var. Ekstra vergiler getirme durumu var. Ve diyor ki Amerikalı üreticiler, artık Çin'e bırakacaksınız. Burada üretim yapacaksınız. Çinli üreticilere diyor ki Amerika'da satmak her baba yiğidin harcı değil.
Gerçi onu
eğer kafayı biraz kaldırırsan diyor, ben
tabii
indiririm.
Gerçi onu iPhone kısmında konuşuyoruz ama yani bu baskıyla Çin'den Amerika'ya gelmesi de kolay görmüyor. Önce Vietnam'ı falan deneyecek gibi görünüyorlar. Bir Afrika durumu söz konusu oluyor. Çünkü
yani
orada
şimdi hep
firmaların
beraber göreceğiz, bilemeyiz. Oralarda ekstra vergi getirebilir. Trump'ın ne yapacağı belli olmaz.
Tabii ki getirirse o ayrı hikaye.
Tabii şimdi Çin ekonomisinde de inanılmaz bir durgunluk var. Yani Çin artık eskisi gibi büyüyen bir ekonomiye sahip değil. Orada bir duranlık başlamış durumda. Ve uzmanların söylediklerine göre Çin şu anda sadece sabit durumunu muhafaza edebilmek için, yani şu anki durumunu muhafaza edebilmek için bile deliler gibi para harcıyor. O paraya rağmen durumu muhafaza etmekte zorlanıyor. Çin'e giden arkadaşlar var. Ekonomi orada durağanlaşmış, şirketler düşünmeye başlamış diyor. Siparişler
şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Sonucunda son 10 yılda özellikle Çin'in ekonomik olarak inanılmaz hızlı bir büyümesi var. Muhtemelen dünya büyüme trendinin üzerine bir büyüme temposuna sahiplerdi ve bir zenginleşme var. Orta üst sınıfın inanılmaz bir zenginleşme durumu söz konusu. Zaten örneğin lüks araba firmalarına bakarsan büyüme planlarında hep Çin var. Mağaza sayısını arttırma konusunda hep Çin gösteriliyor. Ama bu aynı zamanda şunu da getirdi. Çin'de üretim maliyetleri yükselmeye başladı. En son benim okuduğum bir araştırmada Çin'deki bir işçinin asgari ücreti diyelim ya da minimum gelir kazancının, işte Amerika'daki bir işçinin kazancının 2000 yılındaki seviyesine denk gelmeye başladığı konuşuldu.
Baya baya iyileşmiş.
Bundan dolayı da işte Vietnam, Afrika gibi hatta belki Hindistan gibi yerler de değerlendirilmeye başlamış. Bu da isterseniz ekonomik kayıp yaşanabilir. Çünkü bugün dünyanın en büyük Foxconn ve bazı başka firmaların üretimi Çin'den başka bir ülkeye taşıması
Ya bir derdi son dönemde şunu görmeye başladık. Şimdi Çin'e hep ne diyorduk? Üretim üssü oldu. Firmaları üretiyor, kendi markasına sahip değil diyorduk bundan 5-6 sene öncesine kadar. Şimdi ne diyoruz? Huawei var, ZTE var, Xiaomi var, Oppo var,
Aynen.
konuşmaya başladık değil mi? Sadece biz konuşmuyoruz. Eskiden sadece biz konuşuyorduk. Neden? Fiyat hassas bir ülkeydik. Fiyat performans telefonu geldi mi bağıra bağıra konuşuyorduk. Şimdi Amerikalısı, Avrupalısı da bunu konuşmaya başladı ama şu var. Amerika bir ambargo koyuyor abi. Sadece o telefonu Çin'de satması ya da Avrupa'da satması o markayı kurtarmıyor.
Evet.
Amerika'da satışları kesildiği anda onun Çin dışına çıkmasının bir anlamı kalmıyor gibi bir şey oluyor
Çünkü bunun belli sebepleri var mı? Zaten fiyat
yani.
performans oranı iyi olan ya da uygun fiyatlı telefonların ağırlıklı olarak satıldığı ülkeler belli. Gelişmekte olan ya da az gelişmekte olan ülkeler
Evet.
genelde hedefleniyor. İşte Hindistan, Afrika ve benzeri gibi. Kâr marjının yüksek olduğu premium sınıf telefonlara yöneldiğin zaman şu an ortalama satış fiyatının en yüksek olduğu kıta Kuzey Amerika.
Doğru.
Oraya giremediğin zaman ister istemez geri kalan yerlerde bu telefonları satmaya çalışıyorsun. Orası da zor. Pazarlamaya daha fazla yatırım yapman gerekiyor. Daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Ki zaten Çin ve Amerika'yı alt alta koyduğun zaman ikisi de dünyada en fazla üretip en fazla ihracat, ithalat yapan ülkeler kendi aralarında. Dediğim gibi Amerika birine bir engel koyduğu zaman ticareti büyük oranda sekteye uğrayabiliyor.
Öyle gerçekten
Özellikle
de.
son dönem trend endüstrisi olan teknoloji başta olmak üzere. Bunları bekleyip göreceğiz ama ben geçen sene P20 Pro lansmanından Huawei'nin tüketici elektroniğinden sorumlu CEO'su Richard Yu'yu şu mesafeden dinleme şansı yakalamıştım. Bir gazeteci Amerika ile aradaki durumu da sordu. Çok konuşmak istemiyorum. Çok politik bir konu dedi ama bizim niye Amerika'da engellenmek istediğimizi kolayca tahmin edebilirsiniz. Çok hızlı büyüyen bir markayız. İşte telefonlarımız çok hızlı şey yapıyor. Amerikan şirketleri de sonucunda yeni rekabetlerin gelmemesini isteyebilir tarzında bir açıklaması vardı. Kaldı ki habere bakıldığı zaman da AT&T'nin Huawei ile bir işbirliğine giderek operatör kanalında telefonları satmaya hazırlandığı da konuşuluyor ki bu olabilir. Niye? Az da olsa OnePlus 6T modeli Amerika operatör kanalında girdi. Demek ki girilebilmenin de yolları var.
Evet.
Arka tarafta tabii ki politik taraf var, ticari taraf var ama sonucunda Huawei'nin kurucusunun kızı ki Huawei'nin de 2 numaralı ismi şu anda Kanada'da gözaltına alıp tutuklanıyor. Böyle bir gelişme var. Bakalım zaman ne gösterecek hep beraber yine konuşuyor tartışırız. Xiaomi'den bahsettim. Xiaomi ile devam edelim. Şimdi Xiaomi tarafında bir haber var. Son bizim bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 2 gündür konuşulan bir gelişme bu. 48 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan bir telefon tanıtacağı Ocak ayında söyleniyor ki zaten yöneticiler Instagram'da da tarif ve görüntülere ilişkin bazı resmi ipuçlarını paylaşmaya başladılar. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu haber ilk çıktığı zaman Mi 9 dedikodusu yapıldı ama Mi 9 olmayacak gibi görünüyor. Xiaomi'nin ilk defa Redmi serisinde fiyat performans oranı daha amiral gemisine yakın bir cihaz sunabileceği söyleniyor Mesut. Tabii ki şu an çok fazla bilgi yok ama en kritik konu ve açıklanan durum 48 megapiksel bir kameraya sahip olması Redmi gibi fiyat performans sınıfı bir cihazın.
Ya şimdi yani 48 megapikselin üstüne inanılmaz fazla vurgu yapılıyor ama Mate 20 Pro'ya baktığımızda 40 megapiksellik bir ana kameraya sahip. Bugün megapikselin çok olmasının üreticiler tarafında resim kalitesini bir etki etmediği görüldüğünden beri 12 megapiksele mahkum kaldık. Ama 12 megapikselle neler değişti? Piksel boyutları sürekli değişti ve bugün 12 megapiksel ilk çıkan telefonu son çıkan telefonla gece bir fotoğraf çektiğinizde arada ışık yılı var neredeyse. Bir tanesi gece görmeye başladı, bir tanesi hiçbir şey görmüyordu. Piksel boyutları büyüdükçe, lensler geliştikçe ışık hassasiyeti konusunda oldukça fazla yol alındı.
Bir de işlemsel fotoğraflama gibi yeni yöntemler var. Google'un Night
Tabii
modu gibi
o
modlar var.
bambaşka bir
Zaten onlar
şey.
çok ayrı gerekli ki dedim aslında büyük oranda şimdi tabii Huawei'nin oradaki mantığı biraz daha farklı ama rakam kameradaki rakam büyük oranda aslında pazarlama argümanı olarak daha çok kullanılan bir durum oldu. Burada tabii yine Nokia'nın dönemindeki kameralarında belki biraz daha
Evet.
tutabilir çünkü yani o kamerayı bugün al koy herhalde hala değil mi? Farklı koşullarda rekabetçi sonuçlar
Her
verir
türlü
yani.
kullanabilirsin. Yani Sony'nin IMX586 yongasına yer verileceği konuşuluyor sensör kısmında ama Samsung'un da yine 48 megapiksel izosel bir yonga üstünde çalıştığı
Daha az seviye
söyleniyor.
sensör o Sony'ye
Evet.
kıyaslandığında.
Yani göreceğiz bakalım nasıl bir iş ortaya çıkacak, nasıl bir sensör kullanılacak, çektiği fotoğraf kalitesinde bir artış olacak mı, ışık hassasiyetinde gelişme olacak mı? Çünkü şöyle bir şey de var. Çok yüksek çözünürlükteki sensörlerde bazen firmalar düşük çözünürlükte fotoğraf çekerken mesela aslında Mate 20 Pro'da genelde böyle şeyler kullanılıyor. Mesela ne diyor? 5x zoom yap hibrit
Evet.
diyor. Aslında dijital crop yapıyor. Yani siz zoom yapmaya başladığınızda çok büyük bir fotoğraf çekip orada dijital crop yapıp size bak görüntüyü bozmadım diyor. Gündüz fotoğraf
Şimdi
çektiğinde böyle şeyler
şey de
yaşayabiliyorsun.
varmış.
Gece fotoğraf çekerken 4-5 sensör yani pikselin ışık bilgisini toplayıp tek bir pikselde birleştirip düşük çözünürlükte ama daha yüksek ışık hassasiyetinde fotoğraflar elde edebiliyor.
Tabii yani özünde şu var. Daha yüksek çözünürlük daha iyi görüntü kalitesi anlamına her zaman gelmez.
Gelmiyor. Yani o yüzden
Orada
merak ediyorum
aynı
sorunuzu.
orada uygulamanın tipi, markanın nasıl bir yazılımla onu birleştireceği gibi pek çok unsur var. Sony'ninki şimdi üst seviye bir sensör. IMX586 hatta 2019'da Apple'ın yeni iPhone'da kullanabileceği söyleniyor. Ki sensörün tanıtımı esnasında paylaşılan bir görüntü de vardı. 12 megapiksellik bir üst seviye sensörle, Sony sensörle bu sensörü kıyaslamışlar. Uzaktan çekilen bir gemiye, geminin üzerine yazıya zoom yapıldığı zaman keskinliğin çok daha yüksek olduğunu görebiliyorsun. Aslında evet. Doğal beklenti zaten bu. Şimdi tabii Redmi sınıfı bir telefondan bahsettiğimiz için oranın sonuç vereceğini beklemek gerekiyor. Çünkü şimdi farklı sensör tipleri var. İşte stack dediğimiz yıl mantığıyla geliştiren sensörler var. Burada piksel sayısı ve buna bağlı olarak sensör boyutunda iyi ayarlanamadığı zaman piksel birbirine ne kadar yakın olursa sonuç zorlaşıyor. Çünkü pikseller birbirine izole olduğu zaman ışık kontrolü ve kullanımı daha iyi olabiliyor. Ama en nihayetinde Redmi serisi olduğu için Mesut sonucunda uygun fiyatlı, yüksek çözünürlüklü bir telefon ki önceki nesil zaten Redmi'lere göre daha iyi sonuç verecektir diye tahmin ediyorum. Üstüne üstlük bir haber daha vardı Xiaomi ile ilgili. Yapay zeka tarafında da topyekun kamera deneyimini arttırmak istiyorlarmış yazılım tarafında. Bunlara bakacağız. Çünkü Apple bugün yeni iPhone'larda kameradan bahsediyor. İşte sensör büyüdü, pikseller büyüdü vesaire ama belki opt-in yaptığı katkıdan daha fazla bu işlemsel fotoğraflamadan gelen işte A12'den ve yeni görüntü işlemcisinden gelen bir takım katkılar da var. Herkes zamanla ona kayacak gibi görünüyor. Bakalım gelişmeler oldukça zaten paylaşırız. OnePlus ile ilgili bir haberimiz var. Anladığım kadarıyla BBK grubu yani OnePlus, Oppo ve Vivo'nun bir arada olduğu grubun sahibinin bir süper otomobil merakı var. Çünkü olabilir. Oppo'nun Find X'in yaptığı bir Lamborghini versiyonu var biliyorsun Mesut. Şimdi kardeş marka OnePlus'ta McLaren diye bir işbirliği yapmış durumda. Eğer tarih yanlış değilse önümüzdeki hafta içerisinde biz bu duyuruyu resmi olarak göreceğiz. Görüntüler sızmaya başladı. Telefon genel olarak zaten OnePlus 6T'ye ne farkı var? McLaren'le özdeşleşen turuncu renk çerçeveye yayılmış durumda. Ve yakından bakıldığı zaman da arka tarafta bir karbon fiber görünümü var. Donanım seviyesindeki en büyük farksa 10 GB RAM'de gelmiş.
Ya bu arada gripten dolayı sesim de kötü. Arada da öksürebilirim kusura bakmayın. Şöyle bir durum söz konusu. Bu telefonlar sınırlı sayıda üretiliyorlar zaten. Ve biraz pahalı satıp kar elde etmek istiyor firmalar.
Huawei biraz prestij ürünü gibi oluyor yani.
Huawei Porsche Design ürünleri oldukça fazla popüler oldu ve iyi fiyata satıldığı görüldü. Yani limitli versiyon tamam 1500 euro ama Porsche sahipleri ya da Porsche'ye gönül vermiş insanlar gittiler satın aldılar. Bence Çinliler bunu gördükten sonra abi diyorlar ki zaten bu arabalar da limitli. Bunların sahipleri de koleksiyoner gibi oluyorlar. Telefonu hiç belki kutusundan çıkartmayacak adam. Alacak kenara koyacak.
Benim kanaatimce şimdi Huawei'deki gibi acımasız bir fiyatlandırma görmeyiz bu. Çünkü OnePlus'ın markasının zaten mottosu fiyat performans konusunda.
Ama McLaren acaba kendini fiyat performans olarak bu telefonda isim olarak ister mi?
İşte onu ancak 11 Temmuz'da görebileceğiz. Evet. Çünkü yani diğer taraftan bakıldığı zaman 1500 Euro'lar dediğin zaman da şimdi tabii hani McLaren kullanıcısı belki bunu almak isteyebilir. Sonuçta markası kullanan bindiği arabanın bir de artık telefon bayasyonu var. O ayrı ki ya, o konuda haklı olabilirsin ama hani 10 GB RAM'den yola çıkarak bir de McLaren gibi bir markayı telefonun hızına vurgu yapmak anlamında arkasında fiyatı da örneğin hani 100 dolar ya da 200 dolar daha yüksek tutarsa daha cazip bir telefon da olabilir.
Tabii,
yani McLaren sevmeyenler de bu telefonu sevebilirler çünkü paketin en azından paket içerisinde de iyi bir donanımla gelmiş.
Telefon hali hazırda zaten çok hızlı.
Yani çok hızlı
böyle
ya,
bir öyle bir güncellemeyle daha da hızlı hale gelebilir.
Evet, HMD'ye geçelim. Yani Nokia'ya. Nokia markasının kullanım haklarına sahip olan şirkete. İnanılmaz hızlı büyüyen bir marka. Türkiye'de de bir yeniden yapılanma oldu. Ben telefonların ne zaman geleceğini merak ediyorum. Sonucunda eski Nokia çalışan bir hanımefendi şu anda zaten şirketin başına gitmiş durumda Türkiye'den sorumlu olarak. Şimdi HMD şirketi Mesut Nokia markası için planlarını açıklamış. Büyük olan yani ana taslak planı paylaşmış durumda. Dedikleri şey şu. 2019 itibariyle daha ziyade orta üst sınıf telefonlara yoğunlaşacağız marka olarak ve inovasyon yapan marka olma yolunda da bazı daha büyük adımlar atacağız. Çünkü şu an HMD'nin Nokia telefonunda inovasyon yapan telefonlar değil. Yani Nokia'nın zamanında yaptığı kamera konusundaki yenilikler bu telefonlarda yok. Ama 2020-2021 gibi buna benzer adımları biz de Nokia markası altında sunmaya başlayacağız diyorlar. Daha fazla para harcayacağız ve özellikle 2019'daki yeni amiral gemilerinden sonra daha fantastik telefonlar çıkaracağız yönünde açıklamaları var.
Şimdi pazar paylarının artışına hiç bakmadım açık söylemek gerekirse.
Büyüme oranı olarak yıldan yılıma büyüme oranı olarak %70 büyüyerek tüm endüstrinin öndeler oran olarak.
Yani oldukça
adet
önemli.
Olarak da 70 milyon telefon satmışlar.
Yani bence Nokia heyecanı o ilk duyurulduğu ve ilk telefonlardaki kadar şu anda yok. Ben de en azından. Özellikle geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttıkları hiçbir telefon Türkiye'ye gelmemesi de Türk kullanıcılar tarafından Nokia'nın biraz unutulmasına neden oldu. Hı hı. Yani Türkiye'ye yine böyle fiyat performans odaklı birkaç modelle girerlerse eğer, üst seviyede de düzgün bir model, inovasyon ortaya koyan bir model getirirlerse ki 5 kameralı bir modelden söz ediliyordu. Tekrar konuşuyor oluruz. Yok, yani yok. Türkiye'de unutuldu. Türkiye'de yeniden yapılanma var diyoruz ama Nokia şu anda konuşulmuyor.
Evet, bir ilk bazı modeller geldi, sonrasında devamı gelmedi tabii. Şimdi Nokia'nın beni en çok heyecanlandıran kısmı tüm ürün gamının Android One programına dahil olmuş olması. Yani yüksek performanslı cihazlar da böyle, alt seviye modeller de böyle. Üstelik yurt dışına satılan giriş seviyesi modellere bakıldığı zaman hepsine güncelleme geliyor hızlı bir şekilde. Bu konuyu iyi yapan firmalardan bir tanesi zaten ki bundan dolayı Google en önemli iş ortağımız tarzında bazı açıklamalar yaptı Android One cephesinde. Bakalım yani artık yeni modeller dünyayla aynı anda Türkiye'ye gelirse, hepsi Android One, şekilleri güzel, yakışıklı telefonlar. Donanım olarak da güzeller. Ha, şu var. Aynı özellikteki Çinli telefonlarla kıyaslandığında fiyatları yüksek kalıyor.
Öyle.
O konuda da bir ayarlamaya bence ihtiyaçları var. Bunları yaparlarsa bu süre gelen başarı bence daha büyük seviyelere de gidebilir diye tahmin ediyorum. Sıradaki haberimiz Qualcomm cephesinden Snapdragon 855 yılın en önemli işlemcilerinden en sonuncusu artık tanıtılmış oldu. Beklenen 7 nanometre zaten bakıldığında. Ki şöyle bir gerçek var. 7 nanometrede ARM 3 GHz hedefi koymuştu ama şu ana kadar 3 GHz işlemci çıkartan da olmadı. Bu frekans hedefi sanırım 2019'da kalacak gibi görünüyor. Bakıldığı zaman Mesut yine aslında 8 çekirdekli bir işlemci. 3 kümeli bir tasarım anlayışına geçilmiş durumda. Burada diğer tasarımlardan farklı olarak Prime çekirdeği denen yeni yüksek performanslı bir çekirdek var. Onun frekansı 2.84 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ki mobilde bugün hala pek çok uygulama single thread. Tek evet. izlek ve yüksek frekans hassasiyetine sahip olduğu için Qualcomm diyor ki ben bir tane çekirdeği maksimumuza çıkartıyorum.
Mantıklı, çok güzel bir hareket olmuş.
Aynı tasarım özelliklerine sahip olan, yani voltaj planı, cache haritası benzer olan 3 tane daha çekirdek var aynı mimaride. Onların frekansı da 2.4 GHz seviyesinde. Yani onlar yüksek performansı biraz verimlilikle buluşturan işlemciler. Bir de tabii enerji verimli işlemciler var. Onlar, o da 1.8 GHz. Bakıldığı zaman işte yeni Adreno 640 grafik birimi var. Ki orada ciddi gelişim olduğunu zaten söylüyor.
Evet.
Toplamda zaten bir önceki jenerasyonla kıyaslandığı zaman %45 çekirdek tarafında, %20 de GPU tarafında bir gelişim var. Hexagon 690 var ve daha da önemlisi modem tarafında artık 5G destekli bir modem var. Yani ilk defa biz Snapdragon 855'li telefonlarda 5G şebekesine de uyumu göreceğiz 2019'un başı itibariyle.
Ya benim ilgimi çeken orada sadece şey oldu, takıldığım nokta. Evet, daha güçlü çip, daha fazla özellik vesaire dendi. Kamera kısmında mesela ilk defa kamerada videoda bokeh efekti yapılabiliyor dendi. Huawei'ye haksızlık yapıldı. Huawei Kirin 970'ten bu yana videoda arka planı bokeh yapabiliyor. 980'de bunu Full HD'ye taşımış durumdalar. Yüksek çözünürlükte arka planın bokeh olduğu videolar çekebiliyor. Hatta artık bokeh falan geçti. Videoda renk değiştirebiliyor. Yani her yer siyah beyaz. Sadece senin üstündeki tişörtün beyaz olduğu bir videoyu ben kayıt altına alabiliyorum. Hı-hı. Yani bu tarafta ben yenilik görmedim. İşte tek kamerada bokeh efekti üstüne resimlerde çok durdular. Zaten herkes yapıyor artık. Açık söylemek gerekirse resim tarafında test etmeden bir inovasyon olduğunu söyleyemem. İkinci takıldığım nokta şu oldu. Asfalt üstünde çok durdular. Asfaltın en son versiyonu. 5 miydi artık 6 miydi, o da kaç tane versiyon çıktı?
9.
9 da artık, yani 9 üstünde durdular ve dediler ki bakın yüksek performanslı oynayabiliyorsunuz. Ya ben burada şuna takıldım. Fortnite bugün ne diyor? Ben sadece Apple ürünlerinde 60 FPS'te çalışırım. O da yeni 10S, 10S Max ve 10R'de 60 FPS'te çalışırım. Android'de 60 FPS'i verir miyim vermez miyim henüz belli değil diyor. Yani anlaşamadım mı 60 FPS, onu gösteremedim mi? Asfalt nedir abi? Asfalt çalıştırmayan makine mi var ya? Yani ben GPU kısmında hala da bu tarafta gösterecek oyun bulamamalarına şaşıyorum. Hani PUBG var, git PUBG ile anlaş. Fortnite var, git Fortnite ile anlaş. Qualcomm gibi firmaların Android tarafında özellikle grafiği ve oyun firmalarını birazcık daha itmesi gerek. İttirmesi gerek.
Yani değişik şeyler de var tabi. Örneğin 8K 360 derece VR videoların oynatımında destek konusunda. Ama tabi öyle bir içeriği de bulma gerekiyor. Yani 8K VR 360 derece.
Bir de VR ölmedim ya şu an telefonda. Neden dersen VR dediğimiz şey kasklarda bile PC yaygınlaşamadı. Bir, içerik yok düzgün. İki, kaskların kurulumu çok zor. Telefonda niye yaygınlaşamadı? Telefonda VR deneyimi sadece etrafınıza bakmaktan, o da sağa sola dönmekten ibaret. Yani şöyle bir objeye yaklaşıp bakma deneyimini hala yaşayamıyorsunuz. Bunu da insanlar zaten çok keyif alarak izlemiyor ondan sonra.
Şey de söylemek lazım. Şimdi burada tabii Creo 485 diyor. Kendi kullandığı çekirdek tasarımına Qualcomm tarafı. Şimdi Qualcomm ilk defa bu jenerasyonu dedi ki ARM'ın, işte Bulletin ARM Cortex teknolojisi denen bir lisans modeli var. Onu kullandık. Şimdi ARM'ın farklı lisans modelleri var. İstersen diyorsun insan bana instruction'ların lisansını ver. Yani komut, ben tamamıyla ARM mimarisi uyumlu bir mimari yapacağım. Ama tüm tasarım benim olacak. En son ben ARM'ın tüm işte verifikasyon onay testlerinden geçireceğim ve ürünü piyasaya süreceğim.
Evet.
Eğer iyi paran varsa, güçlü bir mühendislik ekibin varsa bu işlemciyi tasarlayabiliyorsun. Ya da diyorsun ki ARM abi ben sana bir miktar para vereyim. Senin yaptığın çekirdek tasarımını alayım ve direkt kullanayım. Mesela bunu kim yapıyor? Huawei yapıyor. Şimdi de bu Bulletin Cortex teknolojisi denen bir yeni lisans modeli var. 2016-2017'den beri ARM'ın kullandığı bir model bu. Sadece 1-2 üreticiye açık olan bir model. Çünkü orada da farklı iş yükleri var. Onda da şu var Mesut. ARM sana, tabii kendi mühendislik ekibinin de sürece dahil ama ARM sana aynı zamanda bir mühendislik desteği ve ekibi yönlendiriyor. Başka kimseye vermemek üzere ARM'la beraber özelleştirmeler yapıyoruz. Bu ne oluyor? İş hatlarının hacmini büyütüyorsun vesaire gibi.
Yani AMD'nin PlayStation, Xbox'ı işlemci özelleştirmesi gibi bir şey oluyor herhalde.
Detaylar açıklanmadığı için ne seviyede özelleştirmeyi Qualcomm yapabilmiş bunu öngörmesi çok kolay değil. Ama böyle bir durum söz konusu. İlk defa Qualcomm tarafı böyle bir açıklama yapmış oldu aynı zamanda ve bakıldığı zaman performans artışı büyük oranda tabii 7 nanometreye bağlı olarak frekans artışı durumu da söz konusu. Ama aynı zamanda GPU tarafında gelişimler de söz konusu. Hem üretim geometrisindeki ilerleme hem de mimar tarafta gelişime bağlı olarak topyekun bir artıştan bahsedebiliriz.
Ama ben şaşırmadım. Yani Qualcomm'un bugüne kadar attığı adımlara baktığımızda mesela Snapdragon 810 özelleştirilmemiştir, 820 özelleştirilmiştir, 835 yarı özelleştirilmiştir, 845 Qualcomm tarafından tam özelleştirilmiş çekirdeklere sahiptir. 855 de yani iPhone'un S modelleri gibi düşünün. Ara modellerde genelde mühendislik ekibi özelleştirmeyi full yapmıyor. Ya yarı özelleştirme ya da direkt ARM'dan alıp kullanma esasına gidiyorlar. Ben bundan sonraki chipsette tamamen yine ARM tarafından özelleştirilmiş bir chipset göreceğimi
mesela
düşünüyorum.
Çok ilginç bir bilgi vereyim. Bunu aslında yapacağım videoya saklıyordum ama şimdi söyleyebilirim. Çünkü gerçekten böyle tuhaf bilgi. Böyle ilk duyduğun zaman bir tuhaflaşabiliyorsun. Şimdi ARM diyoruz. Sonuçta bütün mobil işlemciler şu anda
evet.
ARM'a bağımlı. Ya işte özelleştiriyorsun, özelleştirmiyorsun ama komut seti seviyesinde ARM'la uyumluluk gerekiyor. Diğer türlü dışarıda tabii risk mimarisi var. Başka şeylerden de bahsedebiliriz ama ARM olmadı mı olmuyor. ARM'ın kurucularından birisi kim biliyor musun? Apple.
Yani aslında kurucu derken hisse sahibi mi kurucu mu?
Kurucularından birisi Apple.
O enteresanmış.
Acricorn diye bir şirket var zamanında. Şimdi Apple için ne diyoruz mesela? Yazılım ve donanım uyumu çok önemli.
Evet.
Çünkü kendi yazılımını yapıyor, kendi donanımını yapıyor. Şimdi adamlar bunu nerede benimsemişler biliyor musun? Newton diye bir bilgisayar yapacak, mobil bilgisayar yapacaklar. Sene 90'ların başı. Demişler ki yazılımı biz yapalım ama bizim yazılımımız çalışabilecek bir donanıma, işlemciye ihtiyacımız var. İşte o zaman Acricorn diye bir şirket var. Gidiyorlar, kapısını çalıyorlar. İşte bizim böyle bir ihtiyacımız var Apple olarak. Adamların finansal gücü ve sıkıntısı, yani iş gücü olarak, potansiyel büyüklük olarak öyle bir kabiliyet olmayınca Apple diyor ki o zaman ortak bir şirket kuralım. Hatta ortaklardan birisi Olivetti o dönem için, İtalyan şirket. Bir araya geliyorlar, şirketi kuruyorlar. Daha sonra Newton
şirkete
için
bak yalnız
tabii,
ha.
daha sonra Newton için işlemci geliştiriyorlar. Newton projesi çok başarılı oluyor olmuyor ayrı hikaye. Sonrasında Apple kendisi krize giriyor. 800 milyon dolara ARM'daki hisselerini satıyor, devrediyor ama hem ARM'ın kurucu ortaklarından birisi olması hem de 90'ların başında bile bir mobil cihaz için, kendi yazılımımız için kendi işlemci geliştirelim motivasyonu önemli. Şimdi bunu Apple'ı övmek ya da öne çıkarmak için söylemiyorum.
Evet.
Böyle bir gerçek, böyle bir realite var. Bugün telefonların daha büyük başarıya ulaşabilmesi için yazılım ve donanımın büyük oranda optimize olması
Öyle
gerekiyor.
gerçekten.
Bu noktada tabii Qualcomm herkese işlemci satan bir firma. Samsung da işlemcisini kullanıyor, HTC işlemcisini kullanıyor, Sony işlemcisini kullanıyor. Kendi işlemcini yapabilmenin diğer tarafta başka avantajları da var. Apple mesela işlemcinin maliyetini 50 dolar yerine 100 dolar yapar ama onu bitmiş ürünün fiyatına yedirebiliyor. Maliyet yüksek olsa
Öyle
bile.
gerçekten.
Dolayısıyla Snapdragon 855 çok güçlü bir işlemci ama tabii karşısında Exynos 9820 olacak. Samsung yeni işlemcisi, Huawei'nin işlemcisi keza. Apple tarafından A12 var hem de tabletlerde A12X var. Gerçi tablet tarafında da şimdi Qualcomm'un laptoplar için geliştirdiği başka bir işlemci var. Belki onu ayrı bir video olarak konuşmak, yorumlamak gerekir. Bakalım önümüzdeki sene ciddi bir rekabet olacak ama kesin olan şu. Qualcomm'un Snapdragon 855'teki en önemli konularından birisi 5G desteğini de getiriyor olması.
Ya şimdi orada heyecan verici konulardan bir tanesi artık Qualcomm bu işlemcileri dizüstülerde kullanılıyor. Açık söylemek gerekirse ben artık telefonların 820'den bu yana yeni bir yonga setiyle hızlandırılması gerektiğini çok düşünmüyorum. Hani özellikle Android tarafının böyle söyleyince kızanlar var. Niye? Ya şimdi Apple tarafında ben iPad'de ya da iPhone'da video işleyip 4K gerçek zamanlı üstüne efekti koyup bunları render alıp upload edebiliyorum. Bana ne kadar hızlanırsa telefonum ya da tabletim kendi işimi yaparken böylesine hardcore bir iş yaparken destek oluyor. Daha hızlı, daha iyi sonuçlar almamı sağlıyor. Evet amenna. Bir sürü de yazılım var bunları yapabileceğim. Yani Premiere kalitesinde neredeyse yazılımlarla ben video işlemimi iPad'de yapabiliyorum. Hızlandı mı işime yarıyor. Android tarafında hızlanması artık kullanıcıların hani bu tip bir program ya da uygulamalar olmadığı için profesyonellere yönelik de pek bir işine yaramamaya başladı. Yani ne yapıyorsun? Hızlanıyor. Evet. Aynı oyun. Aynı sosyal uygulama. Anlatabiliyor muyum? Çok böyle bir şey yok. Bu yüzden bu tarafta aslında aynı yonganın dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak olması en azından hızı hani kullanabileceğim anlamına geliyor. Bir Photoshop çalışırken ya da benzeri bir
Şimdi
uygulama
tabii
çalışacakken.
Şeyde söyleyelim. Sonucunda Snapdragon 855 tanıtıldı. Bir de JX adını verilen yeni işlemci
Evet.
tanıtıldı. O yani laptoplarda kullanılacak olan, üzerinde Windows çalıştıracak olan, Windows'un özel versiyonu çalıştıracak olan işlemci cache olarak daha farklı, GPU olarak da daha farklı. Adreno grafik biriminin daha kaslı bir versiyonuna sahip ki o tarafta zaten GPU hızlandırmayı büyük oranda kullanmak istiyorlar işletim sistemi içerisinde de. Bakalım orada Lenovo ile bazı başka markaların bir takım gösterimleri oldu.
Çünkü çok uzun süre pil ömrü sunan sürekli bağlı dizüstü bilgisayarlardan bahsediyoruz burada. Orada bazı limitlemeler vardı. Mesela Windows'un emülatörü sadece 32 bit modunda çalışıyor.
Aynen.
Sadece 8 GB bellek desteği var gibi yani böyle uzayan bir sürü şey sıkıntısı var. Onlar da aşılırsa hem Microsoft için hem de Qualcomm için dönüm noktası orası
zaten
olabilir.
Zaten şimdi rekabet orada değişik bir boyuta doğru gidiyor. Şimdi mesela Apple diyor ki Photoshop'un tam versiyonu, masaüstü versiyonu 2019 iPad Pro'ya geliyor.
Evet.
Yapılan demolarda gösteriyor ki bayağı da iyi
bildiğin
çalışıyor.
Çalışıyor.
Yani şimdi Qualcomm ve Microsoft'un gerçekleştirmek istediği bu konsepte aradaki emülasyonun performansa ne kadar götüreceğini ve performans kaybı sonrasının deneyimi nasıl olacağına bakmak gerekiyor. Mesela Qualcomm açıkladı, dedi ki Mozilla ile bir işbirliği yaptık, Firefox bu ekosistemi çalışabilecek. Ama işte onlar değil sadece, Microsoft ya da Google da zaten Chrome'u verecek bir şekilde.
Evet.
Biraz daha işe yarayan, daha doğrusu biraz daha farklı kullanım senaryolarını karşılayabilen uygulamalara ihtiyaç var. Onların zenginleşmesi gerekiyor. Bakalım. Yani Microsoft tam ofisi de yaptı ama bazı başka şeylere de ihtiyaç var.
Yani mutlaka var.
O tarafta çünkü tabii ilk çıkan o Snapdragon 835'li bilgisayarların fiyatları da yüksekti. Tamam 20 saat pil ömrü sunuyordu ama.
Yani Core i5'li, Core i7'li neredeyse dizüstü bilgisayarlara denk fiyatları vardı
Samsung'un
geçen.
Samsung'un hayatı bilgisayarlar 1200-1300 dolar falan satılıyordu. Şimdi orada onları da yerlemek gerekiyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Snapdragon 855 5G'ye getiriyor ama 2019 5G'nin başlangıç ve emekleme dönemi olacak gibi görünüyor. Her ülkede olmayacak, her yerde evet, olmayacak. Kapsam alanı biraz daha dar olacak gibi görünüyor. Apple tarafından bir gelişme var. Bloomberg'in verdiği habere göre Apple 5G'ye 2020'den önce geçmeyecek. Zaten şöyle bir araştırma yaptım eskiye dönük olarak. Apple genelde o teknoloji tanıtıldığında 2-2,5 sene sonra geçmeyi seviyor. Ki zaten 2019'da girecekse hayatımıza 2020-2021
evet,
gibi de
normal.
5G'de görürüz. Rekabeti sence etkiler mi? Ne diyorsun?
Rekabet etkileyecek bir durum değil 5G şu anda bana sorarsan. Çünkü kullanıcıların dediği doğru bir olay var. Eğer kotaları değiştirmeyecekseniz diyorlar mobil operatörler için, geliştirme yapmayın. Ama orada şunu da tabii göz ardı ediyorlar. Bugün 3G'den 4G'ye geçtiğimizde operatörlerde bence data maliyetleri hem ucuzladı hem de kapasite arttı. Dikkat et, yani bugün eskiden 10 GB kotalı 20 GB kotalı mobil paketlerden söz edebilir miydik? Neredeyse yani evlerde öyle internet kullanıyorduk ama 4.5G ile beraber Türkiye'de biz bugün bunlardan bahsediyoruz. Bugün kiminize çok yüksek gelebilir ama bulunduğu bölgede internet olmayan insanlar için bir nimet olan 4.5G evde internet hizmeti veriliyor. Turkcell yeni bir kampanya duyurdu, 270 liraya sınırsız internet veriyor. Sınırsız hızda. Yani ben kendi evimde test ettim. İşte kimi zaman 80 megabit download'a 40-50 megabit upload alabiliyorum. Böyle bir hızı zaten normalde almaya kalksam kat ve kat daha yüksek para öderim kendi evimi almak için. Yani 4.5G'de ucuzdu, ben 5G'de belki rekabeti etkileyen konu şu olabilir diyorum. Operatörler aynı şekilde 3G'den 4.5G'ye geçişteki gibi tarifeler düzenleme yapar. Ben işte 100 GB kotalı paketi benzer fiyatlardan kullanmaya başlarsam yüksek hızlarda.
Şimdi BTK'nın raporuna baktığınız zaman Türkiye'de ortalama kullanım, ayda kullanım 100 GB seviyesinde. Türkiye ortalamasından bahsediyorum. Tabii bunun 10 katı üstünde kullanan da vardır. Belki 50 GB kullanan da vardır ama dolayısıyla şimdi ya 5G ile beraber hani 5G'nin orta uzun vadede sabit internetin de aslında alternatif olabileceği de çok konuşuluyor. Zaten Amerika'da Verizon duyurduğu hizmet de genelde evde internet şeklinde olarak başladı 5G tarafındaki ilk demolar. Bakalım bekleyip görmek lazım. Tabii 5G'de şöyle bir durum da söz konusu. Mesela Qualcomm'un Snapdragon 855'te tanıttığı X24 modemi 2 gigabit per second. Saniyede 2 gigabitlik hızlara erişebiliyor. Şu an 1.2'lerden bahsediyoruz.
Evet.
Data boyutu ve miktarı arttıkça datanın gittiği cihazın işlemci, bellek ve depolama birimi olarak da onu karşılayabilecek deneyimi sunması gerekiyor.
Ya ben, ona göre daha yüksek pil tüketmeye
başlıyor.
Tabii
o da var. O da bir durum var. Ben sana şimdi 2 gigabit'i verdim diyorsun. Sen yazamıyorsun ama.
Evet.
O zaman yani o da istemeyen deneyim de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla cihazdan onu uyum sağlaması
gerekiyor. Gerçi modem onu destekliyor ama siz ölseniz baz istasyonunun yanında yatsanız, oraya kabloyla bağlansanız o hızı büyük ihtimalle alamayacaksınız.
Ama yani şunu da son olarak söylüyorum. Şebeke tarafında bu tür gelişmeler şu açıdan da önemli. Ben çoğu yeri geldiği zaman söylüyorum. Kategori 4 sınıfı modeme sahip olan cihazların Türkiye'ye bence satılmaması gerekiyor. Bunun maliyeti nasıl hesaplanır onu bilmiyorum ama.
Bu arada operatörler de çok büyük yük getiriyor kategori 4 modeli.
Abi yani sonuçta o cihaz şebekede daha fazla beklediği sürece
evet,
senin benim deneyimimi de etkiliyor. Diğer taraftaki öyle maliyeti öyle etkiliyor. Dolayısıyla oradaki durumlar başka yerlerden de ummadığımız pratik avantajlar sağlayabiliyor. Şimdi Samsung yeni bir arayüze geçecek. One UI. İlk duyurulduğu gün ne güzel kezine gidip orada çekme ve kullanma sizlerle paylaşma şansımız
vardı. Bu arada izlemediyseniz videoyu izleyin. Bana sorarsanız Samsung'un yaptığı son dönemdeki en akıllıca işlerden bir tanesi bu arayüz.
Bazı 5 yıl insanlar, önce yapması gereken şey. Yani
evet, bazı insanlar beğenmemişler, işte görünüşüne takılmışlar, stiline takılmışlar ama orada tek elle kullanım, büyüyen cihazlarda özellikle tek elle kullanıma yönelik bir sürü düzenleme yapılması dünyanın en akıllıca işi.
Şimdi şey var mesela, benim orada göstereyim ya, şimdi tabii gelişim devam ediyor. Sonra bu beta ve
evet,
final sürümüne kadar farklı özellikler eklenecek. Mesela bazı menülerde tam ekrana yayılmış bir uygulama arayüzü var değil mi? Mesela tek elle kullanamıyorsun. Yukarıdan aşağı çekiyorsun Mesut. Tek elle kullanım haline ekran geliyor.
Evet,
böyle
çok akıllı şeyler var.
Ama benim şurada eleştireceğim bir konu var. Şimdi bu arayüzün beta versiyonu ilk çıktığı zaman dendi ki işte Kore'de olacak, Almanya'da olacak. Yani ilk bu bölgelerde açacağız. Şimdi Galaxy Note 9 için, zaten S9, S9 Plus ve Note 9 için şu anda resmi olarak duyurulmuş durumda One UI arayüzünün betası. Note 9 için yeni ülkeler var. Bak sayayım sana. İşte Amerika, Güney Kore, Almanya, Polonya. Zaten bunlar Amerika, Güney Kore ve Almanya'nın başta vardı. Şimdi Polonya, İspanya, Çin, Fransa, Hindistan ve İngiltere var. Şimdi abi her yeni not modelinde Samsung diyor ki Türkiye en kıymetli 5 ülkeden birisi.
Evet doğru. Niye yok?
Bizim için Türkiye çok önemli. Not ailesi için. Doğru tamam Türkiye seviyor. Notu güzel telefon. Türkiye'de de ilgisi alakası var. Niye yok
şu
abi?
Şu anda da yine tepe model telefonlara baktığımızda fiyat avantajı da var.
Yani evet Android'de fiyat performans oranı iyi.
Tepe
Android
model.
Tepe model olabilir.
Tepe model için konuşuyoruz.
Evet,
yani.
Tepe
Yanlış
modeli
anlamam.
Fiyat performans şampiyonu. Ama Türkiye yok abi.
Garip. Üzücü.
Ha kurmak isteyen kurabilir. Ne olur işte bu ülkelerden birinin uyumlu bir ROM'unu alırsınız. Odin'den indirirsiniz. Daha sonra
ama
beta
niye
programda...
garanti dışına çıksın
niye
ki?
Niye çıksın ki?
Evet.
Türkiye
üzücü.
5 ülkeden birisi. Ama ilk 5
yani büyük ihtimal arayüzde Türkçesi dil seçeneği olmayabilir. Türkçe karakterlerle uyum sorunları olabilir. Hani onu da bir yandan anlamak mümkün.
Ya olabilir de işte yani satarken, tanıtırken çok seviyoruz. 5 ülkeden birisiyiz deyip yani şu betayı denetmek istediğiniz anda arayüzüm seniz hazır değil demek de
evet doğru yanlış.
Çok doğru değil. Böyle bir gelişme var. Casio'ya gelelim. Casio'nun yeni bir akıllı saati var. Casio'nun saatleri tasarım olarak çok güzel oluyor. Bilmiyorum sen beğeniyor
çok
musun ama.
Çok kaslı büyükler evet.
Bu WSD F30. F30 modeli zaten F10, F10 ve F20 ile ilgili bizim videolarımız var YouTube kanalımızda çektiğimiz. F30'un Pro Track versiyonu. Şimdi Casio'yu yakından takip edenler zaten biliyor ama bilmeyenler için şöyle söyleyelim. Casio'nun bir de Pro Track serisi. Yani G-Shock gibi aslında ayrı radyo olarak değerlendirebileceğimiz serisi var. Bu daha ziyade işte dağcılıkla uğraşanlar, açık hava aktivitelerini sevenler için geliştirilen bir saat ve İlk tanıtımı yapıldı Mesut. Ocak ayında satışa çıkacak. Şu aşamada açıklanan tek bilgi. Zaten tasarım ortaya çıkmış durumda ama yazılım seviyesinde Google'ın Veros ya da Veros arayüzünü kullanıyor olması. O taraf sanki
ha,
bu saati
gerildi
de.
Zaten bir Casio kaldı onu kullanan herhalde şu anda.
Öyle değil mi? Şimdi LG'de geçen 500 dolara çıkar diye bir saat.
Ha, bir de o var. Gerçi evet doğru üstünde kadranı olan. Ya şimdi Casio'nun saatlerinde şu güzel. Aslında bence bütün üreticilerin yapması gereken çift ekran kullanıyor. Yani normal akıllı arayüz kapandığında üst tarafta bir saat sürekli görünür
belli
kalıyor.
Belli bir sürede o çalışıyor.
Onu özelleştiremiyorsunuz ama.
Yeni modeller şimdi ona biraz ek fonksiyon kazandırmışlar.
Yani en azından güzel bir saat arayüzü görünmeye devam ediyor. Keşke diğer üreticilerde de benzer çözümler olsa. Saat zaten çok kaslı ve güzel görünüyor. Bir şey demiyorum ama benim en beğendiğim kısmı o çift ekran olayı.
Bir ekranlardan birisi monokrom, birisi renkli ekran bu arada.
Evet.
Bizim ilk kullandığımız, bende de olan F20 modelinde örneğin. Üst tarafta sadece işte pil bittikten sonra ana ekran devre dışı kaldıktan sonra saati görebiliyordun. Tarihi görebiliyordun. Şimdi bir takım bildirimsel bilgileri de orada göstermeye başlamışlar. Biraz daha kullanışlı hale gelmiş. Ya bu saati Türkiye'ye getirirler mi bilmiyorum. Getiriyorlarsa hani denemek de isteriz. Sonuçta bizim o saatlerle ilgili yaptığımız videolar inanılmaz izlendi.
Evet,
böyle bir
gerçekten
ilgi de var. Hani böyle bir getirme durumu söz konusuysa buradan da seslenelim.
Çok
incelemek
güzel
ve
yalnız,
aynen videosunu da çekmek isteriz.
Şimdi bunlar arayüzde de çok güzel şey yapıyorlar.
Kendisi arayüzlerinden bayağı güzel. Daha ziyade bu Casio'nun akıllı saatlerinde turuncu renk çok ön plana çıkıyordu ama bu sefer biraz mavi sanki Pro Track'i belki daha yükselebilmek için ön plana çıkmış olabilir. Saat demişken Apple Watch Series 4'ler için o elektrokardiyogram özelliği Amerika'da aktif edildi. Şu an kullanıma açılmış sanırım 5.2.1 yazılım güncellemesiyle. Ben hemen şey denedim. Telefonun ve saatin bölgesini Amerika'ya çevirip de hani kullanabilir dedim. Yok şu an kullanamıyoruz.
Amerika'ya gittiğimizde aktif olacak mı acaba?
Bilmiyorum ama
yani
bir kullanmak istedim.
Değil mi?
Bölgeleri değiştirdim olmadı. Kullanım senaryosu şöyle arkadaşlar. Yani kram dediğimiz bu ayar butonuna 30 saniye boyunca dokunuyorsunuz. Ve o zaten anlık olarak kalp ritmini çizmeye başlayıp gerçek zamanlı olarak telefondaki uygulamayı da yolluyor. Doktora götürmek isterseniz tabii ki bu medikal cihaz sonucu değil ama doktor için de bir PDF çıktısı alabiliyorsunuz. Böyle de bir durum var. Meraklısı için bu gelişmeyi de paylaşmış olalım. Bir oyun telefonu var. Yine Çinlilerden, ZTE'den gelen bir telefon. ZTE zaten bu Red Magic serisi altında oyun telefonları yapmaya başlamıştı. Bu onun Mars versiyonu. Arka tarafında böyle oyuncu çizgileri taşıyan, RGB, RGB ışıklandırmaya sahip olan bir telefon. 845 var üzerinde ve 10 GB RAM ile geliyor. Bazı özel aksesuarları da var yine. Black Shark'ta gördüğümüz tek taraflı
benzer,
joystick
çok
gibi.
Benzer evet. Yani artık çok heyecan vermiyor verdi.
Öyle mi diyorsun?
Yani oyun telefonu... Dur,
fiyatı ne kadardı bunun? Fiyatını şimdi göreyim. 10 GB RAM ve 256 GB kapasiteli versiyon Mesut 600 dolara yakın.
Ya bana sorarsan çift taraftan analog olması lazım. Her türlü oyun telefonu dediğin zaman da.
İşte onu mesela Black Shark'ın yenisinde yaptılar.
Evet. Ya bir de ekstra olarak da oyun telefonu diyorsun diyorum ya. Yani düzgün oyun lazım.
Evet. Şu an bunu aldığınız zaman PUBG, Fortnite.
Ya, o iki tane oyun var şu anda. Daha da gelişmesi lazım oyunculuğun ve bunların destek
gerçi bunlar
olması
da çıtayı iyi yükselttiler. Şaka bir yana.
Evet.
Bunlar yani bayağı
PC yükseldi ama. PC versiyonuna çok yakınlar.
İşte keşke hızlı bir şekilde diğer popüler oyunlarında bir şekilde
keşke evet
görsek. Çünkü gerçekten orada çıta bayağı yükseldi. LG ile ilgili bir haberimiz var. LG tarafında mobil tarafta yeniden yapılan bu durumu söz konusu bir kez daha. Sonuçta işlerin orada iyi gitmediği ortada. Gerçi V serisinin 30-35'e 40 modellerinin algı olarak biraz daha pozitif katkı sağladığı LG tarafında ve genel olarak böyle bir algının olduğunu söyleyebiliriz ama tabii bu LG için yeterli değil. Şimdi şöyle bir durum söz konusu Mesut. Daha önce sıkıntı yaşayan LG'nin TV, ses ve PC bölümünü ki biliyorsun bilgisayar tarafında gram serisi ondan çok ince
Evet.
böyle gerçekten albenisi yüksek bilgisayarları da var. Oranın başındaki Brian Kuon isimli hani kurtarma uzmanı olarak gösteren adamı şimdi mobilin başına getirmişler.
Yani geç kalmışlar biraz.
Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi çok yetenekli birisi başa gelebilir. Belli ki bu abimiz de çok yetenekli. Çünkü LG televizyon bölümünde de yükselme eğilimine giren, işte ses ve TV tarafını, bilgisayar tarafında iyi işler yapıyor son birkaç yıldır. Ne kadar kredi ve ne kadar kaynak verecekler? Şimdi adamı getirdi
Evet
de.
doğru.
Şimdi hani...
Ama o tip adamlar da kabul etmiyorlar. Eğer bana şu şartları sağlamazsan ben gelmem diyor.
Şimdi bilmiyorum ben yani nasıl getirdiklerine
Evet
bağlı.
o da doğru.
Ya
Bakalım
geleceksin ya
göreceğiz.
geleceksin demiş de olabilirler ama...
Ya rekabetin canlanması lazım. Sabah Erdi ile beraber konuşuyoruz.
Sayamadık değil mi? Marka sayamadık
Mesela
yani.
Mobil Dünya Kongresi olacak değil mi? Basın mensuplarını alıp
Hangi...
da Mobil
Aynen.
Dünya Kongresi'ni görmeye götürebilecek, sponsor olabilecek firmaları saymaya çalıştık. Bugün bir Samsung var, bir Huawei var. Üçüncü firmayı yanına koyamıyorsun
Yok.
ya.
Apple zaten böyle etkinliklere katılmaz.
Katılmıyor. Kendi etkinliğini
Kendi
kendi
etkinliğini yapıyor.
düzenliyor. Firma yok.
Sony yok.
Sony yok,
HTC yok.
HTC yok,
LG
LG yok.
yok.
Gitti yani.
Çinler geliyor.
Vestel falan zaten onlar sadece gazetecileri götürüyorlar. Yani
Çinler geliyor.
hala kağıt.
Çinler kendi çalışanlarını bile götürüyor.
Evet, Çinler zaten Allah'a emanet. Yani Çinler
Gerçi
de
Çin'den şimdi Huawei de var da hani
yani Çin
arkadan
onu
gelen
evet
Çinler diyor.
arkadan gelenler diyelim. Daha şey olur, dürüst olur. Yani şu anda öyle bir durum söz konusu. O da üzücü. Yani rekabetin olması lazım.
Hemen bunu bir haberle pekiştirelim. 2018'in 3. çeyreği için çünkü 4. çeyreği analiz edebilmek için 2019'a başlamamız gerekiyor ki tüm bilgiler toplanabilsin. Counterpoint isimli yine küresel bir araştırma şirketi var. Onun piyasalardan topladığı bir takım şeyler var, datalar var. Şimdi akıllı telefon dünyasının resmi şu şekilde. Pazar liderim %19'la Samsung. Bir de diğerleri kısım var. Ölçülemeyen onlar aslında pazar lideri.
Evet.
%26 ama onların arasında 1.000 tane ibidik gubidik böyle firmalar da var. Onları göz ardı etmekte fayda var. %19'da Samsung lider. Ama Samsung gerileyen durumda. Hem küresel pazarda hem de Çin pazarında kan kaybediyor. %14 ile Huawei geliyor. Huawei'nin yükselişi güzel. %12 ile Apple. Apple genelde çok ciddi bir büyüme de yok. Çok ciddi bir
Ya ben
küçülme de yok.
Apple sadece anlayamıyorum. Yani şöyle anlayamıyorum. Nasıl oluyor da bir firma pahalı telefon satarak en ucuz telefonu 500 doların üstünde bir fiyatla hala dünya sıralamasında bu kadar yüksek olabiliyor
İşte onu diğer markalar da anlayamadığı için işte böyle durum ortaya çıkmış durumda. Tabii yani her firma için yatırımcıların orta uzun vadeli planlamaları da var. O çerçevede Apple'ın ne yapacağını da göreceğiz diğer
evet.
markalarda
Mesela
olduğu gibi
orada
ama
da hala daha bazı şeylerin oturması lazım.
oturması
Gelişmekte
gerekiyor.
olan pazarlarda istedikleri gibi büyüyemiyorlar.
Şimdi diğer tarafta tabii Huawei'de bu arada şunu söyleyeyim. %14 ile şu an Huawei ikinci sırada ama buna Honor'un rakamları da dahil. Honor da göz ardı edilmeyecek kadar çok telefon satıyor. Hatta bir ara çok hızlı büyüdükleri için Honor'un Huawei'den ayrılıp bağımsız bir marka olmak isteyeceği falan da tartışılıyordu. Diğerlerine bakıldığı zaman Mesut, Xiaomi %9, Xiaomi iyi geliyor. Yani bu
Evet.
tempoyla giderlerse pazar payı olarak Apple'ı geçme durumları
Belki
olabilir.
evet.
Arkadan Oppo geliyor, o da %9. Onlar da Apple'ı geçebilir bu tempoyla giderlerse. Tabii Xiaomi'den farklı olarak Oppo'nun küresel algısı henüz o kadar büyük değil. Tamam OnePlus var ama diğer markalar yok. Bu arada Oppo Türkiye operasyonu da geçen gün bir sorma şansım oldum. Aralık'ta başlayacaktı. Bir ay gecikmeli olarak 15 Ocak gibi
İyi,
başlayacakmış. Bunu da
güzel.
ek bilgi olarak söyleyelim.
Başlasın da bir an evvel.
Yani R17 Pro, RX17 gibi telefonlar gelecek. Ben şunu söyledim kendilerine de. Telefonlar, işte Oppo'nun telefonları Çin içinde ucuz telefonlar değiller. Malzeme kaliteleri telefonlar güzel ama fiyatları da o oranda Çin için
Evet.
yüksek telefonlar. Şimdi yeni bir markanın Türkiye'ye 4.000 lira üstü telefonlar sunması
Ya,
yani
göreceğiz.
görmek gerekiyor. Diğer markalara bakın zaten Oppo'dan sonra %8'e Vivo geliyor. Kardeş markası. Sonra Lenovo geliyor %3. Lenovo da sonra piyasayı böyle şey yapıyorlar. Hani işte bir telefon çıkaracağız. İşte ekrandan delikli telefon bizde olacak.
Lenovo
5K'lik
nedense
telefon bizde
böyle
olacak.
bir değişti yani. Sanki böyle ön tekerlekten biri patlamış araba gibi sağa sola çekiyor. Direksiyondaki adam paniklemiş gibi duruyor.
Telefon tarafında öyle oldular.
İyi
Yani
gidiyorlardı, iyi başlamışlardı.
Türkiye'de de yani abi o işte Vibe serisi bakıldığında çok
Yani
güzel telefonlar getirdiler. Sonra
konuşulan
operasyon sonlandı.
telefonlar yaptılar, sonra dağıldılar.
Şimdi işte 5K'lik telefonu biz yapacağız. Snapdragon 855'lik
Bir de böyle
telefon
yalan
bizde.
yanlış teaserlar yapıp bambaşka telefonlar falan çıkartmaya başladılar.
Ekranı delikli olan ilk telefon bizde. Biz hepsinden önce çıkıyoruz. Yani
Garip.
bilmiyorum. Değişik bir durum söz konusu. Oran olarak bakıldığı zaman az önce zaten konuşmuştuk ama Nokia'nın, HMD'nin %73'te oran seviyesi en hızlı büyüyen marka. Tabii bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Oran olarak iki markanın gerisine geliyor ama karlılığı en yüksek marka da burada Apple.
Değil mi? Evet.
Yani tatlı cihaz başına piyasanın %70-75'ini götürüyor şu
Yani şimdi
anda.
insanlar
Karlılık.
bazen şeyi yani yapıyorlar. Adet üstüne reklam yapan firmalar görüyorum işte. Biz Apple'ı geçtik diyor. Nerede geçtin? Adet olarak geçtik diyor. Tamam mı? Ya şimdi adet olarak geçtin ama yani acaba Apple adet olarak yarış içinde mi? Senin o 300 liralık telefonunla. Bir de 300 liralık telefon satarak yani 300 liralık dediğim yani adamın yarı fiyatına telefon satarak hala da adet yeni geçebiliyor olmak da bir garip değil mi ya? Bana gerçekten çok şey geliyor yani. Nasıl bir başarı varsa diğer tarafta. Adam üçer beşer mi alıyor? Ne yapıyor abi
Valla
telefonları?
hazır bak ondan da bahsetmişken son haberimize de geçelim istersen oradan. Trump'ın tabii biz mobiliteye birkaç haftadır işte ben yıllık izin kullandım bir araya gelemedim
Evet.
çekemediğimiz için aslında çok çok yeni bir haber değil ama çok tartışıldığı için almakta fayda var. İşte az önce bahsettiğimiz bu Amerika ile Çin arasındaki ticari savaşlara bağlı olarak işte Trump'ın 200 milyar dolarlık yeni bir paket çerçevesinde Çin'den gelen bazı başka ürünlere de ek vergi koyacağı ki bunlar arasında elektronik ürünler var. Bunlar arasında hatta direkt isim geçtiği için söyleyeyim iPhone'da var. Hatta Trump'ın bir ifadesi var. Yani %25 vergi koysak herhalde insanlar kabul eder tarzında da bir konuşmuştu var. Belki fiyatlar yükselebilir bakalım.
Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Ben söylediğimde biraz garip gelmişti o dönem. Hani iPhone'ları kırıyorduk ya, eziyorduk ya. Bunlar Amerikan malı, Amerikan markası diye. Amerika'da ithal ediyor iPhone'u. İşin garip tarafı o.
Ya sonuçta bir yerde üretiliyor ve bir
Evet.
yerden bir yere satılıyor
Yani
bu.
hangi ülke ithal etmiyor, hangi ülkenin telefonu derseniz o ülke en yakın Çin. Onun da yine %10'luk bir kısmı bildiğim kadarıyla Tayvan'dan geliyormuş. Yani bazı
Parçaları şeyden geliyor,
komponentler
evet.
Çin'de üretilmiyor. Yine Tayvan'dan, Hong
Kore'den
Kong'dan,
geliyor.
Kore'den gelen bazı parçalar var. Onlar da %10'luk bir kısmını ithal ediyormuş iPhone'un. Öyle bir kısım var. Yani hangi ülkeye telefon ait dersen eğer bana sorarsan Çin'e daha fazla
Evet,
ait.
şimdi daha
Yani
zaten
Çin'in
ondan
kendi
dolayı
ürettiği
işte.
telefon gibi. O yüzden de Amerika sürekli bunu dile getiriyor. Diyor ki bizim cari açığımızın çok büyük bir kısmı iPhone'dan kaynaklı. Zaten bu pazar payına baktığımızda Amerikalılar baya baya alıyorlar demek ki yani. Şimdi bu durumda vergi getirirlerse eğer Apple'ın şöyle bir politikası var. Amerika'ya vergi geldi diyelim %25. Dünyadaki bütün fiyatları ona göre endeksliyor. Yani tüm dünyada %25 zamlanabilir eğer vergi gelirse.
Şimdi tabii firmaların böyle bir uygulama halindeki Trump yani bir şey söylerse yapma ihtimali
Evet.
de yani olabilir. Böyle bir gerçekle karşılaşabiliriz. Şimdi nasıl reaksiyon göstereceği çok önemli. Öncelikle belki Çin'den başka bir yere kaydırmayı düşünebilirler. Trump'ı takip edip oraya da koyar mı?
Şimdi Erde oradaki üretim hacmini düşündüğümüzde Çin'den bugün hadi
Bir günde olmaz.
taşınıyoruz.
Bir günde
Yani bir gün
olmaz.
dedim birkaç yıla yayılacak uzun bir taşınma
Ya
süreci
gerçi
olur o.
Foxconn'la Amerika'da fabrika açacağını 3 ayda bitirip her şeyi kurup yapıyorlar. Şimdi Çinler de o istediği
Ya öyle
zaman
diyor ama kaç tane üretecek bir fabrika?
ya şimdi şöyle bir şey var. Orada tabii biraz da hazır ülkeleri dinleyebilirler. Nedir bu işte üretim konusunda benzer Hindistan, Vietnam.
Bu arada şunu unutmamak lazım. Bakın Çin'den diyelim fabrikayı aldınız, iPhone üreten fabrikayı götürdünüz, şeye kurdunuz, Amerika'ya kurdunuz. Cari açık azalır mı? Çok büyük bir oranda azalmaz. Neden?
Komponent
iPhone'un
tedarik
içindeki
edecekler.
bütün komponentler yine Çin'den ithal
İşte
edilecek.
Hindistan'la ilgili bir durum var. Bu Hindistan'da üretim şartı geldiği için mesela bazı markalar mesela Hindistan'da üretmeye başlamışlar. Şimdi Hindistan'ın o üretim sonrasında dışarıdan ithal ettiği telefon sayısı azalmış. Ama dışarıdan ithal ettiği komponent sayısı artmış. Ya yani kazanım öngörülenin altında olmuş. Sonuçta
Evet.
hani cari
Bir
açığa bakılıyor
kazanım
orada.
var.
Yani iç dış ithal ihracat dengesine bakılıyor ama o tabii orada farklı hesaplarla devreye
Tabii öyle
girebiliyor.
değişik bir durum söz
Sonuçta
konusu.
şöyle bir şey var. Tabii Trump'ın burada ortaya koyduğu vizyon şu. Gel Amerika'da üret. Ama Amerika'da üretmek de o kadar kolay değil. Bu
Değil
yan
tabii canım.
sanayisi, tüm
Yok
parçaların bir
değil.
araya gelmesi gibi
Kesinlikle.
unsurlar var. Tabii Amerika bir taraftan da şeyi istiyor Mesut. Amerika'nın en büyük 10 teknoloji şirketi aynı zamanda dünyanın en büyük 10 teknoloji şirketi ve bu şirketlerin 2 ila 5 trilyon dolar seviyesinde parası Amerika'da değil.
Değil. Kimse de Amerika'ya
Kimse de
sokma
Amerika'da
taraftar
sokma
değil.
taraftarı değil. Aslında Trump bir yerde de biraz ona da mesaj veriyor sanki. Yani
Ya
sen gel bir oturalım diyor
vergileri
yani.
indirelim diyor, getirin diyor filan ama Amerika'daki vergilerin %35, %40'lara dayandığı söyleniyor getirirlerse kimse o vergileri ödemek
Ya
istemiyor.
Tim Cook'un bir açıklaması vardı. Diyor ki işte şey yani Amerika'daki vergi sistemi diyor çok eski zamanlardan kalma diyor. Günümüzün şartlarını kıyaslayamıyor diyor. Ya ben diyor Güney Afrika'da sattığım telefonun vergisini Amerika'da vermemeliyim diyor.
Doğru söylüyor aslında. Çok
Ama Güney
özeline
Afrika'da veriyor
baktığında.
mu acaba?
Hani bir de Güney Afrika'da veriyorsun, Türkiye'de veriyor.
Hayır yani hani o
Evet.
dönem için tartışılan konulardan birisi de oydu. Sonuçta böyle bir gelişme de var. Ama bakalım şimdi Trump kafasını koyunca.
Çünkü aslında ticaret anlaşmaları gereği çifte vergilendirme yapmıyor ülkeler. Yani Türkiye de öyle söylüyor. Diyor ki sen eğer KDV'yi şeyde ödediysen Amerika'ya bana KDV ödemek zorunda değilsin diyor ama şimdi bakıyorlar duruma pek de artık o böyle iyi niyet anlaşmaları yürümeyecek gibi görünüyor.
Abi Amerika diyor ki ben Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkacağım.
Evet.
Şimdi biri çıktığı zaman zaten tüm bu anlaşmalar
Özellikle Amerika çıktığı zaman çoğu işe yaramaz hale geliyor da
işte
oralardan.
böyle durum söz konusu. Bakalım yani sonucunda ismi zikredilen bir telefondan bahsediyoruz. Trump'a göre de %25'ler seviyesinde, %10'lar 25 seviyesinde vergilendirmeyi kullanıcılar
Ya bugün ben
kabul
size
eder.
söyleyeyim en temiz şekilde ülkenizde üretip satabileceğiniz şey yani öyle Çin'den bir şey ithal etmeden yazılım. Ona da bir bilgisayar alıyorsunuz.
Bir internet bağlantısı.
Evet, gerisini internet bağlantısıyla hallediyorsunuz. Bence bizim ülke olarak da bugün hani telefon melefon üretmeye çalışıyoruz. Üretelim üretmesini ama bence artık yazılıma gerçekten gereken önemi verelim. Çok az konuşuluyor ya. Çok az konuşuluyor.
Hani yıllarca biz...
Yani böyle yapay zeka çok konuşuyoruz. Ya yazılım genel olarak sadece yapay zekadan ibaret değil.
Mesut bak, yıllarca biz ne dedik? Turizm, bacasız sanayi.
Evet.
Bence artık gerçek bacasız sanayi bu.
Bu. Gerçekten
yani
bu.
Çünkü bak işte bir yazılım şirketimizi 200 küsür milyon dolara.
Evet.
Değil mi? Yurt dışına satılma durumu söz konusu
bugün
oldu.
Bugün yazılım ihracatı Türkiye'de 2017 yılında 1 milyar dolara aşmış. 1 milyar dolar. Savunma sanayine kadar ihracat yapmış 2017'de. 2018'in ilk 11'lik ayında. 1 milyar 780 milyon dolar.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Mesela WhatsApp ya da Skype. Kaç milyar dolara satıldı? Birisi 10 milyar dolara satıldı değil mi?
Bir tanesi 7 milyar dolara satıldı.
İşte 10 milyar dolardı. Tamam, evet. Biri de 10 milyar satıldı. Yani 5 milyar dolardı. Kaç bin kişinin çalıştığı fabrikadan çıktı o?
Evet. Gerçekten öyle. Türk Telekom'a bak, yapı
iki kişi, üç kişi abi
fiyata.
Oturup kurdular. Yani bu olay önemli. Yazılım sadece bilgi yatırımıyla,
öyle gerçekten,
eğitim yatırımıyla çok başka kazanımlar sağlayabilir. Çünkü bir ara yüz geliştirisinden dolayı da 100 milyon cihaza kurulma durumu var.
Mutlaka öyle. Yani bu yüzden durum artık çok aşmış durum. Bakın Amerika'da bile telefon üretilemez diyoruz ya. Öyle kolay değil diyoruz. Amerika için diyoruz bunu. Ha, üretemezler mi? Çok kafayı yorarlar.
Denediler de.
Denediler, yapamadılar. Yani olmuyor. Ekonomik olarak uygun değil. O yüzden dünyada düzenler oturmuş durumda. Sizin bugün civat üretmenizin bir anlamı kalmadı. Çünkü civat üreten çoktan pazarı aldı, doyurdu. Uygun fiyat üretmeye başladı. Bizim gerçekten yazılım işine topyekun eğilmemiz lazım.
Yazılım olayı.
Evet.
Çok önemli. Yani orada bambaşka fırsatlar var.
Mutlaka mutlaka öyle. Gerçekten
o konu gerçekten
öyle.
Önemli. Evet. Bu yorumlarımızla birlikte bu hafta mobilitenin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.